Ayrım 32. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 533. Ben sana ne anlatayım? Hepimizi öldürdüler. Sağ kalanlarımızı da ölü diye bıraktılar. İki çocukla birlikte sabaha kadar ölü oğlumun başında bekledim. Yaralıydım, ölümü istiyordum, çocuklara kıyamıyordum, onlar için yaşadım. Bayram Bil'in annesi. Hüseyin Ceren, Elbistan Alçiçek, 1937. Hüseyin Ceren, Elbistan'dan gelmişti Maraş'a. Onu da buraya getiren ekmek kavgasıydı. O döneme göre belki yaşlı sayılabilirdi, ancak henüz çalışabilecek güçteydi. Çalışması da gerekiyordu. Köy yerinde bir varlık elde etmek mümkün değildi. Belki burada bir şeyler edinebiliriz diye gelmişlerdi. Gerçi yazın köylerine özlem duyuyorlardı ama dayanmak gerekiyordu. Başka da yapacak bir şey yoktu. Hüseyin Ceren bir inşaatta bekçilik yapıyordu. Bir yakını aracı olmuş, bu işi bulmuştu. Yaşlı olduğu için daha yorucu bir iş yapamıyordu. Yapabileceği başka bir mesleği de yoktu. Buraya gelmekte kötü yapmamışlardı. Zamanla bir arsa almışlar, daha sonra üstüne bina yapmışlardı. Alt katı dükkandı, üstünde de kendileri oturuyorlardı. Hüseyin hayatı boyunca çalışmıştı. Hiçbir gün boş kalmamış, parasını boşuna harcamamıştı. Eline ne geçti, ne kazandıysa alın teriyle kazanmıştı. Kazandığını harcamamış, biriktirmiş ve bu evi yapabilmişti. Buna rağmen Hüseyin Ceren, hayatın sillesini yemiş yoksul bir emekçiydi. İlk eşi bir kızları olduktan sonra ölmüştü. O günler aklına geldiğinde gözleri buğulanıyordu Hüseyin Ceren'in. Ne güzel günlerdi o günler diye hayıflanıyordu. Küçük ve sade hayalleri vardı Hüseyin'le Ayşe'nin. Umutları vardı gelecek günlere dair. Eski eşi Ayşe Cüge ile ilk olarak yaylada koyun sağımında konuşmuştu. Ona evlilik teklifini orada yapmıştı. Çok sürmemiş evlenmişlerdi. Ayşe Cüge'nin ailesi de yoksuldu. Birbirlerine denklerdi. Evlilikleri boyunca hiç sorun yaşamamış, kavga etmemişlerdi. Kızları Elif doğduktan sonra birbirlerini daha çok sevmişler, daha çok bağlanmışlardı. İlk çocukları olduğunda Hüseyin utanmış, bebeği kucaklayamamıştı. Ayşe önceleri ses çıkartmamış, köydeki tüm erkeklerin böyle davrandığını bildiği için fazla sorun etmemişti. Ama Hüseyin işi uzatınca kızmıştı. Ondan sonra Hüseyin kızı Elif'i kucaklamaya, onunla oynamaya başlamıştı. O günden sonra Elif, Hüseyin'in sadece kızı değil, tüm sevgisini yüklediği biricik insan oldu. Hayatı boyunca da bu sevgisi hiç azalmadan devam etti. Ama Hüseyin'in alnına yazılmıştı hayatın acı sürpriziyle sarsılması. Sevgili eşi Ayşe Cüge, kızının annesi, amansız bir hastalığa tutulmuştu, acılar içinde kıvranıyordu. Günlerce sürdü bu azap, ne doktor bilinirdi ne ilaç. Geçer dediler komşular, köylüler, bilenler. Hüseyin Ayşe ile birlikte çekmekteydi acıları. Ayşe kıvrandıkça o da kıvranmakta, Ayşe ah çektikçe o da ah çekmekte. Hepsi faydasız, hepsi beyhude. Ayşe ne iyileşmekte ne de acıları azalmaktaydı. Günler sonra doktora gidilebildi. Bu defa da Ayşe'nin hastalığı yenecek gücü kalmamıştı. Ayşe acılar içinde kıvranarak can verdi. Hüseyin dağda, tarlada, yaylada, taşlara, çiçeklere, çimenlere döktü gözyaşlarını. Kuşlara, ceylanlara anlattı aşkını, özlemini. Kızı Elif'i gördüğü, kucağına aldığı her defasında feryadına, figanına dayanamıyordu kimse. Günler, aylar geçti böyle. Olmaz, böyle yaşanmaz dediler. Hüseyin yeniden evlendi. Maraş'a taşındıklarında ikinci evliliğini yaşıyordu Hüseyin. Kızı Elif'i de evlendirmişti. İkinci eşiyle birlikte Maraş'ta yaşadıkları bir zamanda yapıldı katliam. Kaç gündür yaşanan katliamı gelen gidenden duyuyordu, bekçilik yaptığı inşaatın kulübesinde. Yanın evlerden yükselen dumanlar ve alevler korkutuyordu Hüseyin Ceren'i. Neden bu vahşetin yaşandığını sorsalardı, verebileceği bir cevap gelmiyordu aklına. Bu katliamın siyasal bir operasyon olduğunu, birilerinin kendi karanlık amaçları için bunca insanı katlettirdiğini anlatsalardı, Hüseyin Ceren'i ikna etmek mümkün olamazdı. O denli siyasetin dışında, o denli kendi hayatına dahildi. Hüseyinlerin oturduğu mahallede katliam pazar gününe ertelenmişti. Tatil günü olduğundan güçlü bir hazırlık yapmış olan katliamcılar sokağı ele geçirmiş, evleri yakıyor, insanları öldürüyorlardı. Pazar sabah erkenden başladılar katliamın icrasına. İlk olarak kendisine yönelerek seni komünist diye ellerindeki silahlarla tehdit ettiler. Hedefte başka bir ev olduğu için bu tehditle yetinerek oraya yöneldiler. Kendisinin evinin de içinde olduğu evlere doğru saldırmaya başlamışlardı. Bu esnada Hüseyin Ceren'in eşi yanındaydı. Bekçilik yaptığı kulübeye yakınlardı ve hemen oraya sığındılar. Burasını daha güvenli buluyorlardı. Başkasına, Türk ve Sünni olan birisine ait olan bir inşaatın basılmasının daha zor olacağını hesaplıyordu Hüseyin Ceren. Ayrıca elinde tüfeği vardı. Bununla kendilerini koruyabilirlerdi. Yine de kolay değildi katliamcılara karşı koymak, katledilmeyi beklemek. İdam mahkumu olduğunu düşündü bir an. Bizim durumumuz idam mahkumundan da kötü dedi eşine. Aklından geçenleri söyleyerek. Onlar hiç değilse bilerek ve idam edilmekten korkmadan bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla onlar idamlarını beklerlerken bizden daha rahatlar dedi. Biz ölüme mahkum edilmişiz, ölümü bekliyoruz da neden ne yapmışız onu bilmiyoruz. Bir yandan bunları söylüyor, bir yandan da etrafı kolaçan ediyordu. Kulübede beklerlerken diğer komşularının evlerinden çıkıp kaçtıklarını gördü. Büyük bir korku içinde arkalarına bakmadan kaçıyorlardı. Onların bu şekilde kaçmaları başından beri tedirgin olan Hüseyin'le eşini de etkiledi. Bunun üzerine Hüseyin ve eşi de onlarla birlikte gitmeye karar verdiler. Komşularıyla birlikte gitmek Hüseyin'e de eşine de cesaret ve güven verecekti. Burada kalmanın daha fazla zorlaşacağı ve eninde sonunda kendilerine yönelecekleri belliydi. Yapacakları hiçbir şey de yoktu. Zaten beraber gitmeyi düşündükleri biraz önce buradan kaçan komşuları tanıdıktı. Onlarla beraber olmak güven veriyordu. Onlar evlerinden çıkmış ilerlemişlerdi. Hüseyin ve eşi de arkalarından gidip onlara katıldılar. Birlikte şehrin dışına doğru yürüyorlardı. Bir kafile olmuşlardı. Çoluk çocuk ve kadınları çoğunlukta olduğu bir kafileydiler. Görünmeden, gürültü çıkartmadan yürümeye dikkat ediyorlardı. Şehrin dışına çıktıklarında daha serbest davranmaya başladılar. Katliamdan kaçan kafile bir süre gittikten sonra arkada kalan çocukların olduğunu fark ettiler. Bu çocukların getirilmesi için birilerinin geriye dönmesi gerekiyordu. Geriye dönenlerden birisi de Hüseyin Ceren'di. Bu arada katliamcılar da harekete geçmişlerdi. Kaçanların peşine düşmüş, yollarını kesmeyi planlıyorlardı. Hüseyin Ceren ve katliamdan kaçan kafile açık bir arazide savunmasız ve korumasızdılar. Gün öğleden sonrasıydı, akşama devrilmişti. Gökyüzü günlerden beri olduğu gibi bulutlarla kapanmıştı. Türlü türlü ölümlerden kaçan kafiledekiler kurtulmanın heyecanı ile ölümün korkusunu birlikte yaşıyorlardı. Katliamcılar yetişmiş kafileyi yakalamışlardı. Herkes titriyor, korkuyordu. Çocukların kimi çığlık çığlığa ağlıyorlar, kimi ise korku ve merak dolu masum bakışlarla izliyordu olanları. Katliamcılar hepsini toplamış, almışlardı ortalarına. Önce erkeklere saldırdılar. Hüseyin Ceren'i geride kalan çocukları almak için döndüğünden dolayı biraz uzakta yakalamış, kafilenin yanına getirmişlerdi. Hüseyin Ceren'in elinde iş yerinin verdiği kırma tüfek vardı. İlk hamlede onu aldılar. Zaten Hüseyin onu kullanamamıştı. Aslında onu kullanmayı hiçbir zaman düşünmemişti de. Saldırganların ise niyetleri belliydi ve katliam yapacaklardı. Önce Hüseyin'i ayağından yaraladılar. Hüseyin yarasına bakmak için eğildiğinde birkaçı birlikte Hüseyin'in üstüne çullandılar. Hüseyin'i ellerindeki bıçaklarla, palalarla, baltalarla vuruyorlardı. Yorulduklarında doğruldular. Bu defa Hüseyin'in elindeki kırma tüfeğiyle defalarca sıktılar. Yerdeki Hüseyin'in bedeni her kurşunda sarsılıyor ve kanıyordu. Akan kan kalın bir çizgi çizerek kayıyordu donmuş toprakta. Birkaç saniye içinde yaşanan bu ölüm oyununda Hüseyin hiçbir şey soramamış, konuşamamıştı. Düştüğü yerde kanlar içindeydi. Can veriyordu. Gözleriyle etrafını tarıyordu. Bu son bakışlarıyla belki eşini, belki kızını arıyordu. Katliamcılar onun henüz canlı olmasını ve etrafına bakınmasını hazmedemiyorlardı. Yeniden daha büyük bir öfke ve kinle çöktüler üstüne. Bir erkek vücudunda ilk ele gelen uzuvlarını kesmeye başladılar. Bıçaklarla, palalarla ve baltalarla. Hüseyin Ceren kıvranıyor, sakınmaya çalışıyordu. Güçsüz ve yavaş hareketlerle. Zaten bir süre sonra Hüseyin tamamen hareketsiz kaldı. Gözleri açıktı. Katiller halen uzuv kesiyorlardı. Sakınmayan, ahlaksız hareketlerle. Bütün bu işkenceler Hüseyin'in eşi ve kızının gözleri önünde yapıldı. Hüseyin'in eşi ve kızı Elif, bunları çığlıklar atarak, ağıtlar yakarak ve acılar içinde izlediler. Yürekleri kan ağlıyor, çığlıkları dağları deliyordu. Her defasında onlara da aynı şeyleri yapacaklarını söyleyerek susturuyorlardı. Onlar, Hüseyin'in cinsel organını kesmekle uğraşırlarken, bir fırsat bulup kaçmasalardı, aynı akıbeti yaşayacaklardı. Hüseyin'in eşi ve kızı Elif, canlarını kurtarmış olmaya sevinemediler. Yaşamak onlar için bir utanç oldu yıllarca. Bir babanın ve bir eşin işkencelerle gözleri önünde öldürülmesi nasıl bağışlanabilir, nasıl unutulabilir? Bu da ayrı bir katliam olarak yaşandı. İşleri bittiğinde üstünü aradılar Hüseyin'in. Ceplerinden çıkan 7800 TL parayı ve diğer eşyalarını aldılar. Hüseyin'in cesedi arandı günlerce. Hüseyin'in öldürülmesinin acısına cesedinin kaybolması eklenmişti. Hüseyin'in cesedini aramak ayrı bir ızdırap veriyordu yakınlarına. Hüseyin'in cesedi 2 gün sonra vurulduğu yerin 40 metre ilerisinde bulundu. Katliam boyunca uygulanmış olan cesetlerin kaybedilmesi, saklanması, parçalanması, yakılması gibi yöntemler katliamın faillerinin gizlenmesi içindi ve amaç hasıl olmuş Hüseyin Ceren'in katilleri meçhul edilmiştir. Hüseyin Ceri'nin mezarı kendi köyünde Elbistan Ağcaşar'da bulunmaktadır. Çapulculuk ve ahlaksızlık katliamın bir diğer yüzüdür. Şehri terk ederek kaçmaya çalışan kafilenin içinde Fidan Güneş adlı bir kadın da bulunmaktaydı. Genç bir kadın olan Fidan Güneş, kucağında çocuğuyla birlikte yakalanarak dövülmüş, hakaret edilmişti. Üzerinde bulunan 18 bin TL parası ve takıları gasp edildikten sonra bunların karşılığında hayatta kalabilmişti. Fidan Güneş yargılama sürecinde bütün bu yaşadıklarını tek tek anlatmış, ancak mahkeme bu gerçekleri bunların başkaca delili olmadığı için kabul etmemişti. Nasıl delil bulunması ve kimin bulması isteniyorsa. Bir saldırıyı önlemesi, suçları delilleriyle birlikte bulup açığa çıkarması ve yargılaması gereken devletin yetkili kurulu, mağdurlara suçluyu bulun, delilleri getirin diyordu. Bu yaşananların dışında bir başka katliamcı, diğer bir mağdur olan Türkan Cengiz'e ve Fidan Güneş'e sizi köye götürüp kurtarayım diye teklifte bulunmuştu. Katliamın vahşetini yaşamış olan, yanlarında 3 erkek cesedi bulunan bu iki kadın teklifi kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ancak bir süre yürüdükten sonra katliamcının niyetinin bozuk olduğunu, ahlaksız yaklaşımlar içinde olduğunu fark eden bu yüreği yanık kadınlar, bu sapık katliamcıdan kaçarak kendilerini kurtarmaya çalışmışlardır. Ben katliamdan bugüne hep katliamın yarattığı travmayı yaşadım, yaşıyorum. Ne babamı, ne annemin daha sonra çektiklerini, ne ölen kardeşlerimi unutamadım. Katliam bizi öldürmedi ama öldürmekten beter bir yaşam içindeyim. Hasan Cengiz'in kızı. Hasan Cengiz, Elbistan, Ağcaşar Köyü, 1946. Katliam birkaç gündür devam ediyordu. Hasan'ın ve evdekilerin gelişmelerden haberi olmamıştı. Kendi halinde, kendi dertleriyle yaşıyorlardı. Öğretmenlerin öldürmesinden ve sonra yapılan saldırılardan pek haberdar olmamışlardı. Ne zamanki cumartesi günü mahallede karışıklıklar başladı, Hasanların da haberi oldu o zaman. Ne olup bittiğini öğrenmişlerdi, ancak yine de kendilerine yönelik bir saldırının olmasını beklemiyorlardı. Hasan'ın siyasetle alıp veremediği bir şeyi yoktu. Kimsenin diniyle, mezhebiyle, daha başka kimlikleriyle hiçbir ilgisi de, işi de olmamıştı. Bunlara dair en küçük bir bilgisi de yoktu. Bu nedenle yapılan saldırıların kendisini ilgilendireceğini hiç mi hiç düşünmüyor, aklına getirmiyordu. Hasan'ın eşi Türke, komşuya gidip gelince bu durum değişti. Türkiye yapılan saldırıların sadece siyasetle ilgilenenleri değil, tüm Alevilere, yörede aşiret diye adlandırılan Alevi Kürtlere ve solculara yönelik olduğunu, dolayısıyla kendilerine de saldırılabileceğini, kendilerinin durumunda olan bütün komşuların saklandıklarını, kaçabilenlerin kaçtığını ve komşularının da kaçmayı düşündüklerini anlattı. Hasan bunları duyunca telaşlandı, kaygılandı, panikledi. Çocukları vardı ve küçüklerdi. Kendisi sakattı. Nasıl kaçacaklar, nereye kaçacaklar, bütün bunlar zorlu sorunlardı. Buna rağmen Hasan, eşi Türkiye'nin anlattıklarını dikkate alarak komşularıyla birlikte kaçmanın doğru olacağına karar verdi ve bunun hazırlıklarına başladılar. Türkiye komşuları haber vermek için evden ayrıldığında Hasan da kaçmak için çocukları hazırlıyordu. Aynı anda dışarıda bağırarak haber salıyordu Kirbes'in oğlu, mahalledeki Alevi Kürt ve solculara. Öldürüyorlar diyordu, durmadan öldürüyorlar. Kimi, kim, neden öldürüyor bunları anlatmaya gerek görmüyordu, çünkü bunlar biliniyordu artık. Cumartesi akşamını birçok komşu bir araya gelerek ve birbirlerine güç vererek geçirmişlerdi. Sabaha kadar kimse uyuyamamış, birbirlerini korumaya çalışmışlardı. Gerçi cinayet işleyenler de o gece Hasanların olduğu sokağa gelmemişlerdi. Yoksa korunmalarının bir işe yaraması mümkün olmayacaktı. Pazar günü sabahı önce biraz ağırdan aldılar. Belki ortalık yatışmıştır, bir şey olmaz diye umdular. Sonra Hasan'ın eşi Türkiye komşulara gitti, durumu anlatmak, anlamak için. Döndüğünde yukarıda anlatılanları bir daha anlattı. Bu arada evler boşaltılıyordu yavaş yavaş. Zaten çok sürmeden saldırılar da başlamıştı. Akşam bir arada olan veya saldırıların hedefi olacağını düşünen herkes şehirden ayrılarak pazarcığa doğru yola çıkmışlardı. Büyük bölümü kadın, çocuk, yaşlılardan oluşan kalabalık bir insan kitlesi tarlalara doğru kaçışıyorlardı. Hasan da çocukları ve eşiyle kalabalığın içindeydi. Beraber oldukları diğer insanların büyük bir kısmını tanıyordu. Komşularıydı çoğunluğu. Ayrıca zaten buraya geldikleri memleketten de birbirlerini tanıyorlardı. Hep beraber kalabalık, dağınık ve kontrolsüz bir küme olmuşlardı. Çocuklar, yaşlılar ve hasta olanlar vardı daha çok. Büyük bir kaygı ve tedirginlik içinde önce saldırganlardan kurtulmak için kaçışırlarken daha sonra yürümeye başlamışlardı. Tehlikeden uzaklaşmış olmanın rahatlığı içindeydiler. Tarlalara girdiklerinde Tempolarını daha da yavaşlatmak zorunda kaldılar. Biraz da tehlikeden uzaklaşmış olmanın rahatlığı içindeydiler. Belki de kurtulduklarını düşünüyorlardı. Şehirden yana kendilerine yönelik herhangi bir hareketlilik görünmüyordu. Çevredeki Türk, Kürt, Sünni köylülerin katliamcı bir saldırı yapacakları akıllarına gelmemişti önceleri. Ancak yolda özellikle Sünni köylere yaklaşıldığında böyle bir ihtimali sesli olarak düşündüler. Yine de böyle bir saldırı ihtimalini çeşitli gerekçelerle çok uzak görüyorlardı. İnsanlar zayıf anlarında acı ve yakıcı gerçekleri değil, kendileri için en uygun olanı benimseme eğiliminde oluyorlarmış genellikle. Burada da bu oluyordu. Hasan Cengiz kaçarken abisinin hediye ettiği radyoyu yanına almış, birlikte götürüyordu. Bu radyo onun için en değerli varlıktı. Abisinin hediyesiydi. Hem abisinin hediyesi olması hem de herkeste bulunmayan yeni bir radyo olması hediyenin değerini artırıyordu. Onun için Hasan bu radyoyu ölüm kalım anında bile yanından ayırmıyordu. Değil mi ki abisi onu saymış, böylesine değerli bir hediyeyi alıp getirmiş, onu ölene kadar saklamak ve korumak Hasan'ın boynunun borcuydu. Hasan bildiğini, inandığını ve içinden geçeni yaptı. O radyoyu ölene kadar korudu. Böylece abisinin hediyesine hak ettiği değeri verdi. Böylece ağabeyine istediği değeri vermiş olduğunu düşünüyordu aslında. Hasan yol boyunca radyoyu hep kendisi taşıdı. Bu koşullarda bile bu değerli radyoyu başkalarının gerekli özeni göstermeyeceklerini düşünüyor, başkalarına vermiyor, kendisi taşıyordu. Yolda kaçarlarken bir ara radyoyu açmış, haber dinlemek istemişti. Ancak istediği şekilde çalıştıramayacağını anlayınca vazgeçmişti. Hasan 7 yaşındaki kızı Fatma'yı çok seviyordu. Kaçarlarken onu kucağına almak istedi. Ancak kolunun sakatlığından dolayı bunun mümkün olmayacağını görünce vazgeçti. Zulümden kaçan mağdurların uzun yürüyüşü çok sürmedi. Biraz sonra kırmızı bir traktörün kendilerine doğru geldiğini gördüklerinde bütün kurtuluş umutları suya düştü. Traktör tarlaların içinden, yolun dışında ve kendilerine doğru geliyordu. Her şey yorum gerektirmeyecek kadar açıktı. Korktular, paniklediler bunu gördüklerinde. Artık kaçmaktan başka yapacakları hiçbir şey yoktu. Ancak kaçmak kurtulmalarını sağlamadı. Kendilerini kovalayan traktörün hızını geçemezlerdi. Traktör yetişmişti kendilerine. Yanlarında duran traktörden atlayarak yanlarına gelenlerin ellerinde silahlar ve öldürücü aletler olduğunu gördüler. Hepsini bir araya toplanmaya zorladılar. Vurarak, döverek ve söverek yapıyorlardı bu zorlamayı. Kadın, çocuk ve yaşlı onlarca insanı bir araya getirdiler. Dehşetli bir aşağılama, korkunç bir işkenceydi yapılan. Hayvan sürülerine bile uygun görülmeyen bu muamele, koca koca insanlara, kadınlara ve çocuklara yapılıyordu. Hasan itikatlı bir Aleviydi. Nereden geldiyse aklına, içinde bulundukları duruma dair geçmişte yaşananları hatırladı. Köyde kışın odalarda dedelerin yaptığı cemlerde anlatılırdı. Tarihleri boyunca Alevilere zulüm edildiği söylenir, buna dair deyişler ve türküler okunurdu. Şimdi de aynı zulüm yapılıyordu. Toprak soğuktu, hava kapalı. Bir serçe kuşu havalandı o anda, kurşunlardan kaçmak istercesine. Hasan'ın küçük kızı Ayşe, o an kanatlarının olmasını o kadar çok istedi ki, büyük bir kuş olsaydı, anasını babasını bunların elinden alıp uçsaydı gökyüzüne doğru ne olurdu? Ya da güçlü ve büyük bir kuş olsam, bunları durdursam, annemi babamı alıp kaçsam buradan ne olur? Ayşe gözyaşları içinde bu hayalleri kurarken, zulüm en vahşi haliyle devam ediyordu. Katliamcılar bir araya topladıkları insanları dövüyorlardı habire. Bir yandan da birbirlerine danışıyorlardı işleyecekleri cinayetlerini. Yakaladıklarının içinde özellikle öldürmek istediklerinden birisi de Hasan Cengiz'di. Hasan yalvarıyordu bizi öldürmeyin diye. Hasan'ın yalvarmaları sonucu değiştirmedi. Korkunç darbelerle vuruyorlardı Hasan'a. Kadınların ve çocukların çığlıkları arasında bir insan linç ediliyordu. Hemen yanlarında yatan iki ceset yetmemişti. Hasan'ı da öldürüyorlardı. Yara bere içinde yere düşmüştü Hasan. Katillerin ellerindeki silahlar kurşun kustu Hasan'ın yaralı bedenine. Eğildi, kontrol ettiler. Ceplerindekileri yağmaladılar. Radyoyu Hasan'ı öldüren katliamcılar gasp etmişlerdi. İçinde pili vardı. Katliam mahallini terk ederlerken radyoyu açmış, son sese vermiş, türkü dinleyerek gidiyorlardı. Bir çocuk ağlıyordu gecenin karanlığında. Hasan'ın küçük kızı Fatma, babasına yapılan saldırı esnasında korkmuş kaçmaya çalışıyordu. Bildiği tek yöne şehre doğru kaçıyordu gayri ihtiyari olarak. Kendisini bir anda daha büyük bir kızla birlikte kaçarken buldu. Beraber olduğu ve kendisinden büyük olan kızla şehre doğru koşuyorlardı. İki küçük kız çocuğu gecenin karanlığında evlerinde ayrı analarını babalarını katliamcılar yakalamış öldürmüştü. Kendileri kaçıyorlardı yalın ayak ağlayarak. Yeryüzünde bildikleri tek yere evlerine gitmeye çalışıyorlardı. Babasının dövüldüğü an gözlerinin önünden gitmiyordu Fatma'nın. Döven katliamcının korkunç görüntüsü de. Fatma bunları hatırlayınca korkudan titriyordu. Korkusunu arkadaşına duyduğu güvenle dengelemeye çalışıyordu. Çocuk yüreği kanıyordu. Taşların ve buz gibi toprağın parçaladığı çıplak ayakları acıyordu. Bazen hıçkırıklara boğuluyor, bazen sessizce ağlıyordu. Mahalleye geldiklerinde komşunun kızı ayrıldı. O daha büyüktü, kendi evine gitti. Fatma arkadaşsız kaldığında daha çok ağlamaya başladı. Yalnızlık korkusunu büyütmüş, acısını daha derinden hissetmesine yol açmıştı. Kafasındaki sorular daha çıplak, daha yakıcı ve daha net bir halde açığa çıkmıştı. Ne yapacaktı şimdi? Yapayalnız, tek başına, kimsesiz. Üstelik bir çocuktu o. Ailesi kaybedilmiş, kimsesiz bir çocuk. Nasıl yaşanıyor babasız? Bunu hiç bilmiyordu ki. Bundan sonra yaşam olur mu? Şimdi gecenin bu saatinde nereye gidecekti? Şu an saçlarını okşayacağı, yanaklarını ısıtacağı annesinin kucağında olmayı o kadar çok istiyordu ki. Sıcacık evine koşarak gitmek için can atıyordu. Evleri uzak değildi. Evine doğru baktı. Fatma'nın çocukluğunu yaşadığı ev yanıyordu. Evine gitmeye korktu. İçinden gelen isteği bastırdı. Biraz yürüdü boş sokaklarda sadece ağlayarak ve korkuyla. Korku küçük Fatma'ya yapması gerekeni hatırlattı. Saklanabileceği güvenilir bir yer aramaya başladı. Yanından geçtiği bir ahırın kapısı açıktı. O yıllarda Maraş'ın gecekonduları aynı zamanda hayvancılık yapılabilen yerlerdi. Ahırın açık kapısından ürkerek içeri girdi. İçerinin sıcak ve ağır kokulu havası çarptı yüzüne. Göz gözü görmeyecek kadar karanlıktı. Dikkatle dinledi, bekledi Fatma. Bir tehlike var mı diye. Hayvanların seslerinde, hareketlerinde başka hiçbir şey yoktu. Sevindi, rahatladı. Bir köşeye çekildi, hayvanları ürkütmemeye dikkat ederek. İçerinin sıcak havası, Fatma'nın bitkin ve yorgun bedenini gevşetti. Ağır bir uyku bastırdı. Fatma ahırın sahiplerinin içeri girmesinden korkuyor, onun için uyumak istemiyor, ancak uykunun baskısına da dayanamıyordu. Uyumuştu biraz, ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Küçük Fatma sabaha karşı kimseler ahıra gelmeden uyandı. Kimseye yakalanmamak için çabucak oradan ayrıldı. Tekrar evine doğru gitti. Başka nereye gidebilirdi ki? Ya da gidecek başka bir yer bilmiyordu ki. Evi yanmıştı. Uzaktan izledi sadece. Eve gidemeden ağlayarak ayrıldı. Fatma'nın daha sonraki hayatı hep bu yaşadıkları üzerinde şekillendi. Bir direnç abidesi Tırki Anam. Hasan Cengiz'in eşi Tırki, kocası katledildiğinde hamileydi. 2 ay sonra bir bebek ekliyorlardı. Bir oğulları olsun, oğulları tek kalmasın istiyorlardı. Beklenen bebek katliamdan 2 ay sonra doğdu. Bir kızdı. Tırki yoksul ve çaresiz kalmıştı. İşi, eşi yoktu. O bebek 2 ay sonra açlıktan ve bakımsızlıktan öldü. Bu bebeğin ölümü katliamın devamı olarak değerlendirildi, gören bilen herkes tarafından. Çocuklarıyla bir başına kalan Tırki, çocuklarına yiyecek bir şeyler bulmak için oradan oraya koşturuyor, çırpınıyordu. Çocuklarının birisi 9 yaşında bir kızdı. Babasına çok düşkündü. Onun bütün dünyası babasından ibaretti. Babası öldüğünde kendisini kaybetmiş deliye dönmüştü. Her gün babası için ağıt yakarak ağlıyordu. Ağlaya ağlaya babasına yaktığı ağıtları söyleyerek can verdi 9 yaşındaki kız. O kızın bakımsızlıktan ve üzüntüden öldüğü söylendi. En küçük bir vicdan azabı duymadı kimse. Hasan'la Türkiye'nin tek umudu olan oğulları da birkaç yıl sonra bir iş kazasında öldü. Böylece Cengiz ailesi katliamdan sonra 4. cenazelerini kaldırmış oluyorlardı. Tırki bütün bu felaketlere karşı insanüstü bir dirençle dayandı. Bu felaketleri yaşarken bir gün insanlığından ödün vermedi, vermeyi aklından geçirmedi. Evlerinde yiyecek ekmek bulamadıkları günler çok olmuştu. Tırki yoksulluk içinde yaşadı, yoksulluğundan utandı. Ancak onu istismar etmedi, onun istismar edilerek kendisine karşı bir üstünlük ve baskı aracı haline getirilmesine de izin vermedi. Çocuklarıyla bir yere gittiğinde onlara yapılan ikramlara bile temkinli yaklaştı. Bir süre sonra Tırki'nin vücudunun dayanma gücü kalmamıştı. Tırki hastalandı ve 1989'da öldü. Onurlu yaşadı, onurlu öldü Tırki Anam. Ve Maraş katliamı bir ailenin, tüm fertlerinin, tüm yaşamlarını dramlara, acılara ve çaresizliklere mahkum etti. Hasan Cengiz'in mezarı Elbistan'ın Avcaşar köyündedir. Hasan Cengiz'in katilleri bulunamamış, faili meşhur edilmiştir. 32. ayrımın sonu sayfa 546.